Duyuyorum abi.
Duyuyoruz Deniz.
Evet abi. 30 saniyemiz var. Artık 25.
Evet. Güzel.
El çırpmayı unutmuyoruz.
Muhteşem.
En iyisi bu oldu ya. Çok iyi.
Bravo. Profesyonel olduk. Aynı anda alkış yapabiliyoruz.
Tebrik ederiz kendimizi. Bugün ne konuşuyoruz?
Gene haddimiz olmayarak bilimsel bir konuya giriyoruz.
Aslında bu bizim şey değil mi? Bir arkamız yani mini serinin son bölümü. İlk başta firmalardaki kişilik çatışmalarını tartıştık. Farklı karakterleri tartıştık. Daha sonra bir önceki bölümde geri bildirim kültürü üzerine epey bir atıp tuttuk. Şimdi de sıra geldi birçok yazılımcının aslında yaşadığı bir psikolojik probleme. Imposter sendromu. Yani ne, Türkçesi nasıl oluyor bunun? Sahtekar sendromu değil mi? Evet.
Aynen öyle.
Nedir tanımını yapmak gerekirse kısaca Fatma?
Yani şöyle bir şey, eğer içinde bulunduğunuz konuma, başarılarınıza, eğitiminize, zekanıza güvenmiyorsanız ya da bulunduğunuz noktaya bunların desteğiyle geldiğinize inanmıyorsanız yavaş yavaş, zaman zaman, yer yer buna imposter sendrom deniyor. Yani elde ettiğim hiçbir şey benim yetkinliklerimden dolayı değil. Ben insanları kandırıyorum aslında. O yüzden buradayım gibi bir his. Ve okuduğum kadarıyla Einstein'de de varmış. Bu zaman zaman oluyormuş. Herhalde biraz fazla eğitim gerektiren işleri yapanların başına gelen bir şey. Kedim miyavlıyor arkadan. Çok natural bir yayın oldu.
Güzel güzel.
Abi ben bunu yaşıyorum. Çok da sık yaşıyorum ve düşündüğüm zamanlar da oluyor bazen hani bu imposter sendromu. Ya ben buraya tamamen şansa geldim herhalde diyorum ben. Mesela şu an 2 senedir Armut'ta işte yazılım direktörü olarak çalışıyorum ama ondan önceki benim şeyime bak. Ben Anadolu Teknik çıkışlıyım. Sonra şey okudum. 2 senelik üniversite okudum falan. Sonra işte açık öğretim askerden kaçmak için falan. Ve böyle çok başarılı insanlarla çalıştım yani ve buraya gelmeme rağmen mesela bazen kendimi başarılı hissetmiyorum yani.
Bu aslında ilk defa aynen. Hikaye bu aslında abi. Yani sorunun şeyi bu. Bu ilk defa 1978 yılında bir makalede ele alınmış. Büyük başarı elde eden kadınlardaki sahtekar sendromu fenomeni diye bir makale yazılmış 1978 yılında. Bu kapsamda makale içerisinde 150 tane başarılı, çok başarılı kadınla röportaj yapılıyor. Bütün katılımcı kadınların iş arkadaşları ve onun çevresindeki herkes onların çok başarılı olduğunu ve oraya hak ettiği sebeplerden geldiğini düşünüyor. Fakat bu kadınlar bu başarılarının tamamen şans eseri olduğunu düşünüyorlar. Şimdi tabii bunun psikolojik boyutu var, işte ne bileyim sosyal sebepleri var, 1978 yılındaki kadınların yaşadığı bir takım sıkıntılar vesaireler var ama yani seksizm de işin içerisinde çok ciddi bir şekilde var. Ama hani bizim tarafımıza şey yaparsak, bizim gibi yazılımcılarda çok fazla görülebilen bir şey. Ben de bunu birçok kez yaşadım. Yani her zaman kendim de buraya başarılarımı şansa bağladığımı düşündüğüm için işte şu sebepten oldu, bu sebepten oldu diye sürekli bir takım şeyler uydurdum. Kendime sebepler, bahaneler uydurdum.
Ben bir şey merak ediyorum. Ya hepimiz bazen yaptığımız şeyden şüpheye düşüyoruz veya tatmin olmuyor. Ve bu soruları her kendimize sorduğumuz bu sendromla ilgili bir çıktısı mı olması gerekiyor? Ya da bunun seviyeleri var mı? Hani ne zaman yani bu sendroma yakalandığımızı anlıyor. Ben de herkes gibi hissediyorum yani. Abi saçma sapan bir şey yaptım, çok kötü oldum. Tamamen şansa gelmişim ben buraya, yalanım falan dediğim çok oluyor yani. Özellikle hata yaptığında en ciddi noktası yani. Yanlış bir şey yaptığında.
Okuduğum kadarıyla bunun problem olduğunu düşündüğümüz an şöyle bir an oluyormuş. Ben zaten başarısızım. Her an etrafımdaki birileri bunu fark edecek ve foyam ortaya çıkacak ve sahip olduğum her şeyi kaybedeceğim gibi bir hisse kapılıp anksiyete ataklarına dönüşüyormuş aynı zamanda bu. Oha. Bu daha ilerleyen seviyede aslında problemin.
Ya ben de şeyden bahsedeyim o zaman. Yani psikiyatride bir davranışın sorun haline gelmesi aslında hayatını etkilemesiyle alakalı. Bu imposter sindrom hayatını etkiliyorsa, yani gerçekten ansiyete atakları gelmeye başlıyorsa, ne bileyim geceleri uyumanı engelliyorsa, evet bu bir sorundur ve destek alman gerekir. Ama tabii ki hepimiz ara ara, ne bileyim ben niye bu kadar yavaş öğreniyorum, burada işte ben buraya acaba hakkımla gelmedim mi gibi şeyler yaşamış olsak da ertesi gün buna atıyor oluyoruz.
Anladım. Tam, teşekkürler Fırat.
Tam onu diyecektim Fırat. Aslında şimdi insanlara baktığın zaman, yani hepimiz farklı bir takım psikolojik bozuklukların semptomlarını yaşıyoruz. Dolayısıyla bu bizim aslında akıl sağlığımız ya da ruh sağlığımız, yani ya da şöyle söyleyeyim, sağlıksız bir ruh sağlığına sahip olduğumuz anlamına gelmiyor. Sadece bir takım şeyler var, yani hayatımızı ne kadar etkilediğiyle aslında o orantılı. Bazı insanlarda bu şey yapabiliyor mesela. Özgüvenlerini kırabiliyor. Daha fazla ilerlemelerini engelliyor. Bu tabii ki bir takım sorun. Ama hani bunun bir ciddi bir tanı koyulacak psikolojik bir rahatsızlık noktasına gelmesi için Fırat'ın dediği gibi bir şey de gerekiyor. Peki mesela hayatınızı etkilediği oldu mu bunun? Yani mesela bir şekilde daha fazla ileriye gitmenizi engellediği oldu mu? Ya da önünüze geçtiği oldu mu?
Benim özgüvenimi etkilediği olduğu zaman zaman.
Aynen.
Ve üstünde çalışmam gerekti yani. Kafa yormam gerekti.
Benim de oldu ama buna şey diyemiyorsun herhalde. Yani bu alternatif dünyayı bilmediğin için, bu hani özgüvenim sarsılmasaydı şu an ne durumda olabilirdim mi bilemediğin için hayatımı çok da etkiledim etkilemedim onu anlayamıyoruz belki de.
Ya duygusal olarak yorabiliyor insanı bazen. Hani illa Fırat'ın dediği gibi etkisi olmayabiliyor. Hani atıyorum ansiyete bozukluğuna kadar gitmiyorsun belki ama mesela atıyorum bazen duygu durumunu etkileyebiliyor. Moralini bozabiliyor falan filan. Bazen de Uğur'un dediği gibi ateşleyebiliyor. Abi ben buralarda eksiğim ve buralarımı geliştirmem lazım da diyebiliyorsun.
Bir de şöyle bir etkisi oluyor. Normalde çok iyi yapabileceğim bir şey, daha kötü de yapabiliyorsun mesela. Tamamen ben yalancıyım veya işte başarısızım noktasından baktığın zaman iyi yapabileceğim bir şey kötü de yapabiliyorsun. Böyle bir etkisi de oluyor bence.
Ben şeyden bahsedeyim o zaman, biraz rakam vereyim. Teknoloji alanında çalışanlarla yapılan bazı anketlerde çalışanların %58'inin imposter sendroma bir noktada yakalandığı, en azından bunun etkilerini gördüğünü söylemiş insanlar. Kadın erkek ayrımında ise ya birkaç farklı araştırmaya denk geldim. Bir tanesinde %50-50 olduğunu söylüyordu. Bir tanesinde kadınların çok daha fazla etkilendiğini söylüyordu. O yüzden tam net bir görüşe varamadım ama teknoloji alanında çalışıyorsanız bir noktada bunu yaşayacaksınız gibi duruyor. Yani iki kişiden biri yaşıyor çünkü.
Bu ama yaşayacaksınız anlamına gelmiyor değil mi? Yani
ya tabii evet, o biraz yüksek oldu. Kesin olacak.
Ama oran büyük abi. Oran büyük yani, %58 az bir oran değil.
Ben şahsen kadınların, en azından Türkiye'deki kadınların daha fazla bunu yaşadığını düşünüyorum. Çünkü zaten kültürel olarak sen kadınsın yapamazsın diye yetiştirildiğimiz için, sen kızsın otur, sen kızsın onu bunu yapma diye. Zorlaya zorlaya bir noktaya geldiğinizde de aha ben buraya başarımla gelmedim hissi daha çok geliyordur kadınlara diye düşünüyorum.
Ya bence o ya bir ekstrası yani, kesinlikle çok daha zor diye tahmin ediyorum en azından. Ama bunu biraz da yazılım perspektifinden değerlendirdiğim zaman birazcık şeyden kaynaklandığını düşünüyorum. Yaptığımız işin çıktısını görmek bazen çok zor oluyor. Bir şey yapıyorsun ve ne fayda sağladığını bilmiyorsun. Belki bununla da alakalıdır diye düşünüyorum. Yaptım ama işte yaptım yani. Oldu mu olmadı mı? Kime ne fayda sağladım bilmiyorsun belki yani. Belki olumlu geri bildirim almıyorsun.
Evet abi, kesinlikle öyle. Bu arada tekrar söylemekte fayda var. Biz psikolog değiliz. Dolayısıyla burada söylediklerimizin sonunda aa bende de varmış bu sendrom, eyvah bende imposter sendromu var diyerek heyecan yapmayın arkadaşlar. Çünkü bu yani sonuçta biz burada kendi tecrübelerimizden bahsediyoruz. Eğitimli psikologlar olmadığımız için size bu konuyla ilgili size uyan bazı semptomlar başkalarına uymayabilir. Başkalarına uyan semptomlar size uymayabilir. Kendinizi tanımaya çalışmayın. Sadece birazcık da pencerenizi genişletmeye aslında çabalıyoruz biz ve etrafınızda olan bazı insanlar bunu yaşıyor olabilirler. Bu farkındalığa sahip olmak için bu yayını yapıyoruz.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir.
Aynen bu aynen, sakın. Aynen. sakın bize şey yapıp böyle biz bunlardan bahsediyoruz, eyvah bende bu sendrom var deyip daha fazla kendinizi baskı altına sokmayın. Eğer yardıma ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle profesyonel bir psikologdan destek almaya gayret edin. Eğer kimseye gideceğinizi bilmiyorsanız bize ulaşın, biz size birilerini yönlendirmeye çalışalım diyerek topu bırakıyorum.
Tekrar konuya geri dönecek olursak, yazında bu niye yaşanıyor? Evet, çıktısını görmek çok zor yaptığımız işlerin ama biraz gerçek bir tarafı da var bu işin. Şöyle, diyelim ben Angular'da çok iyiyim. Mükemmel kod yazabiliyorum. Sonra ekibim bir karar alıyor ve React'a geçmeye, React'a yazmaya devam ediyorlar. Ben React'ı bilmiyorum ki. Ama daha önceden React'la birlikte yazım geçmiş olan yazımcılar da var. Onlar çok hızlı bir şeyler ortaya koyabiliyor. Ama benim tekrar hızlı bir şekilde yazım ortaya koyabilmem 2 haftayı bulacak. Belki 1 ayı bulacak, bilmiyorum. Orada yaşadığım şey aslında çok gerçek bir şey. Ama kendimi de biraz küçümsemiş oluyorum orada. Sanki hiç öğrenemeyecekmişim gibi geliyor çünkü.
Yani yeni teknolojilere adapte olamamak mesela buna sebep oluyor mu? Ya da ne bileyim yani kendinin yavaş olduğunu düşünmek, kendinden şüpheye düşmek.
Belki şey olabilir ya. Yani direkt yeni teknoloji odaklı değil de Fırat'ın verdiği örnekte atıyorum sen yıllarca Angular'la çalıştın ve bundan sonra bir şekilde ekip olarak karar alındı ve işte React'a geçilecek. İşte ekibe çok daha yeni başlamış, senden tecrübesi çok daha az olan birisi var ve senden çok daha hızlı iş çıkarıyor. Çok daha iyi işler yapıyor en baştaki o süreçte. Sen çünkü daha öğrenme sürecindesin. Ama işte orada aklına şey gelebilir insanı yani. Acaba hani ben yıllardır çalışıyorum ve acaba gerçekten buraya şans eseri geldim mi? Baksana işte yeni gelen adam burada benden çok daha az iş çıkarıyor. Kafasına ya. Girebiliriz büyük ihtimalle belki.
Orada şey geldi direkt aklıma. Birazcık egoyla yani aslında egonu bir kenara bıraksan belki de bu problemle daha az yüzleşeceksin yani.
Evet abi olabilir belki.
Sen dediğime bakma yani.
Yok yok anladım.
Konuşuyorum.
Yani belki bir kısmı da egoya da dayanıyor olabilir yani.
Bir de şey oluyor bence yani kendini başkasıyla kıyaslarken aslında o insan belki kendini çok iyi pazarlayabiliyor. Belki onun da iç dünyasında böyle sendeki gibi çalkantılar var ama pazarladığı şeklini gördüğün için kendini daha da kötü hissetmeye başlıyorsun. Herkes mükemmel, herkes çok iyi. Bir tek ben zorlanıyorum yeni bir şeyler öğrenirken. Demek ki buraya ait değil miyim acaba hisleri?
Şey gibi mi Instagram'da herkes çok mutlu ama ben çok mutsuzum.
Aynen öyle bence.
Bence de olayın temel çıkış noktası kendini başkalarıyla kıyaslamak. Sırf iş yerinde değil böyle atıyorum Twitter'dan falan bir sürü süperstar yazılımcıyı takip ediyorsun. Ve ulan bunlar yazılımcıysa ben neyim falan diye sorduğun oluyor yani kendine.
10 kaplan gücünde yazılımcılar.
Abi ben etkileniyorum ya. Oğlum adamlar neler yapmış falan ama belki de şey değil yani PR yani.
Ya doğru da olabilir abi. Bizden çok daha iyi olabilir yani.
Yok birinin benden daha iyi olmasıyla ilgili bir problem yok da ölçü birimini nereye koyacaksın yani senden daha iyilik? Yani mesela şeye özeniyor musun? Abi ben niye Linus Torvald gibi değilim ya? Bir kernel yazamıyorum falan. Yani o kadar... onunla karşılaştırırsan üzülürsün zaten.
Abi ben burada ölçünün şey olduğunu düşünüyorum. Biraz kendi içine bakıp yani ne istediğini, ne yapabileceğini kendine ona göre bir ölçütü belirlemen gerekiyor ve hedef koyman gerekiyor kendine. O hedefleri koyup o hedeflere ulaştığın zaman zaten.
Evet abi yani aslında hedefler koymak kendini aslında şöyle günün sonunda kendini objektif olarak değerlendirebiliyor olman lazım. Eğer bazen biz tabii şey olduğumuz zaman böyle farklı sonuçta insan olduğumuz için belli zamanlarda kendimizi şey yapmaya başlıyoruz. Başka insanlara göre kıyaslamaya başlıyoruz. Yani objektif olmayı kaybediyoruz. Çünkü önümüzde çok spesifik örnekler oluyor ve o tarz insanlarla kıyaslıyoruz. Aslında konu o değil. Çünkü sen o insanın ne başardığını görüyorsun sadece. Ama o insanın hafta sonu nasıl bir yaşantısı olduğunu vesairesini ya da neler yaptığını ya da o noktaya gelmek için ne kadar çok çalıştığını bilmediğin için senin için bazen belki sana çok kolay onu elde etmiş. Ben niye elde edemiyorum? O kadar kolay kendimi geliştiremiyorum diye kaygı duymaya başlıyorsunuz.
Ya şu da bir sebep olabilir. Ya böyle gerçekten kendini yırtarcasına çalışıyorsundur. Gerçekten ortaya bir şey de çıkıyordur. Ama kimseden takdir görmüyorsun. Ne yöneticin bir şey diyor, ne çalışma arkadaşların bir şey diyor. O durumda sanki gerçeği olan algın biraz değişmeye başlıyor. Ya yetişemiyorum, olmuyor gibi sürekli gece kalmaya başlıyorsun. Sağlıksız bir ortama doğru ilerliyorsun. Yani burada aslında yöneticinin ve birlikte bulunduğun takımın da sanki burada bir sorumluluğu var gibi.
Ama sanki bu çok tanıma uymadı Fırat. Çünkü şey ya, sen herkes tarafından başarılı görülürken kendi kendini başarısız hissetmen. Biraz impostor sendrom ya. Tanıma uymadı söylediğin sanki konu.
Yani aslında herkes tarafından başarılı görülmek veya ortalama görülmek. Ya ortalama görülmek de aslında bu insana yeterli geliyor olabilir. Ama sen o sırada ortalama mısın, iyi misin, kötü müsün ona dair algın kaymış oluyor.
Evet abi katılıyorum ben sana. Bence orada şöyle bir ayrım olması gerekiyor. Yani bir insanı veya bir insanın performansını, işteki performansından bahsediyorum sadece. İyi ortalama veya kötü olarak değerlendirilen bir insanın hangi konuda iyi olduğunu, hangi konuda ortalama olduğunu falan anlamak gerekiyor yani. Veya kendin için de geçerli. Eğer hani tek bir kelimeyle kendinin seviyeni belirliyorsan bence orada bir yanlışlık var zaten yani. Bir de Fatma'nın dediğine ek olarak şunu söyleyebilirim. Belki herkes senin iyi olduğunu düşünüyor iş veya bir işi çok iyi yaptığını düşünüyor. Ama sana bunu söylemiyorlarsa bunu asla bilemezsin yani. Çok durumlar biliyorum ki çok iyi işler yapan adam o işi her zaman çok iyi yaptığı için hiçbir zaman takdir görmüyor mesela. Ama aslında çok iyi bir iş yapıyor.
Ya bunu çözüm birazcık şey olabilir mi? Kendini tanımak, yani kendine SWOT yapmak falan, hani güçlü yanlarını, zayıf yönlerini falan sürekli böyle konuşup demeyeyim de bir yerlere yazıp ve kendini tanımak için adımlar atmak aslında belki de bunun bu semptomu şey olabilir, yavaşlatabilir gibi geliyor. Çünkü sanırım kendini bilmediğin zaman aslında bunları hissediyorsun.
Olabilir abi. Ben senede bir SWOT yapıyorum kendime. Ne değişmiş ne değişmemiş diye takip ediyorum yani.
Tüm senenin SWOT'u mu Uğur?
Yani kendimin SWOT'u.
Birkaç ay önceyi hatırlamak zor olmuyor mu? Günlük falan mı tutuyorsun?
Onu da yapıyorum yer yer. İşe yarıyor.
Küfür ettim seni. Bravo.
Abi bunlar disiplin işleri ya Uğur. Asker evet. Gibi adamsın yani.
Disiplinli bir insanım ama ya. Evet.
Ben yapamıyorum abi böyle şeyler.
Ben de hiç yapamıyorum. Ne zaman günlük yazmaya kalksam 3 gün yazıyorum. Sonra 1 ay ara vermiş oluyorum. Sonra bırakıyorum.
İşte her gün yazmana gerek yok ki. Ne zaman hissediyorsan o zaman yaz.
Sürdürülebilir hale getirmek gerekiyor, evet.
Ölçekleyemiyorum ben Uğur. Benim sordum o.
Abi sen nasıl ölçekleyemiyorsun ya? Geçen aradım seni, Mart'ı planlıyorum dedin ya. Geçen dediğim şu an Şubat'ın sonundayız.
Abi işte hepsi dolu şu anda. Bir sürü proje var aynı anda giden. Mesela geçenlerde birisi bana öyle bir geri bildirim verdi. Mesela bazı insan, şimdi ben birçok işle uğraşıyorum aynı anda. Bir şekilde böyle planlıyorum kendimi ve %90 planlıyorum kendimi. %10'unu da kendi işte rastgeleye bırakıyorum. Mesela bunu yaptığım zaman bazı insanlar şey diye görmeye başlıyorlarmış. Yani kendileriyle kıyaslıyorlarmış. Ben niye yapamıyorum diyen insanlar oldu. Halbuki yani ben birçok şeyden de feragat ediyorum bunu yaparken.
Evet Mert, sen bana imposter sendrom yaşatıyorsun yani.
Bana da.
Evet Mert. Evet abi.
Açık açık konuşalım bunu yıllar sonra. Hepimizin imposter sendrom yaşamasının sebebi Mert.
Vay arkadaş.
Ben tam olarak Mert senle ilgili. Vay abi adam 50 tane şeyle vurdu.
Evet.
Ve hani en sonunda şeye karar verdim yani. Ben böyle biri değilim yani. Ben 2-3 tane şeyi aynı anda yürütebiliyorum. Fazlası olduğu zaman çok yoruluyorum mesela. Odağımı kaybediyorum. O yüzden ben odaklı çalışmak durumundayım. Mesela bunu anladım.
Mesela bu çok güzel bir konu o zaman. Çok güzel bir yere denk geldik. Mesela ben kendi açımdan şöyle bir açık açık dürüstçe söyleyeyim. Mesela ben planlıyorum yani. Hangi akşam ne yapacağımı planlıyorum ve o akşam hiçbir şey yapmıyorum başka. Ama bu disipline gelebilmek için çok uğraştım. Yani mesela bazı akşamlar, mesela diyelim yeni bir konsept öğreniyorum değil mi? Mesela şimdi şey yapıyorum. Bu aralar şimdi şey yapacaksınız da güleceksiniz de. Capture the Flag diye bir hikaye var. Şey yapıyorsun işte. Reverse engineering yaparak bir bilgisayarı hackleyip ya da işte bir yazılımı hackleyip oradan bir flag alıyorsun, o flag'i yazıyorsun. Öyle bir oyun gibi bir şey var. Yani oyun değil de pratik yapabiliyorsun işte. Reverse engineering pratiği ya da işte makineye sızma için, siber güvenlik için vesaire. Mesela bununla uğraşıyorum. Bazı günler bunu yapmayı hiç istemiyorum ama o günü planladığım için orada oturup onu yapmak için kendimi sıkıyorum mesela. Ve bunu ciddi bir savaş veriyorum bunu yapabilmek için. O plana uyabilmek için ve o plana bir şey uymadığı zaman çok kızıyorum mesela. Hani mesela böyle bir yan etki yaşıyorum ama bunu hiç kimse görmüyor. Bunu çünkü konuşmuyorum yani, ihtiyaç duymuyorum bunu anlatmaya. Ama başka birisi baktığı zaman oha adam nelerle uğraşıyor diye düşünüyor olabilir yani. Ben bayağı bir şeyden feragat ediyorum.
Yani
takdir önemli olan da o zaten ya. Feragat edebilmeyi başarmak yani. Herkes plan yapıyor, bir şeyler yapacağım edeceğim diye ama o uykudan feragat edemiyorum atıyorum. Sabah diyorum 5'te 4'te kalkıp bir şeylere çalışacağım. İşte o zaman uyku daha ağır basıyor mesela. Önemli olan zaten onu biraz yıkabilmek ya.
Onu ben de yapamıyorum abi. Erken o kadar uyanamıyorum artık.
Abi evet, hep o Einstein bahsediyorlar ya, böyle işte sandalyeye oturuyorlarmış. Ellerine iki tane metal top alıyorlarmış öyle. O top düşene kadar uyuyorlarmış falan böyle. Adam böyle yenilenmiş kalkıyor. Abi böyle bir teknik var mı? Ben bunu yapmak istiyorum ya.
Yok abi.
Bence çok zor herhalde. Bir de sağlıklı mı acaba? Bu konuyla ilgili de bayağı araştırma yapıldı son zamanlarda. Yeterince uykunu almamak bir sürü psikolojik rahatsızlığa da sebebiyet veriyor. Imposter sendrom gibi.
Ben şöyle yapmak istiyordum bu arada. Ya. Uykumu yine alayım ama atıyorum saat 10'da yatıp 6'da ya da 5'te kalkayım.
Güzel olurdu evet. Ama şey oluyor sonra, onda yatamayınca da madem o zaman geç yatayım, geç kalkıyorum madem, kaçınılmaz olarak geç yatayım, gece bir şeyler halledeyim moduna geçmiyor musun öyle olunca da?
İşte evet, bir süre sonra da onu yapamayınca ona dönüyor. Ama o zaman da çok verimli olmuyor vesaire. Öyle yani. Henüz net bir çözüm bulabilmiş değilim.
Abi bir kere zaten bence 5'te kalkıp bir şey yapmak büyük yalan ya. Burada kendimizi kandırmayalım.
Evet abi, kesinlikle 5'te kalkmamak lazım. Bir de 5'te uyanılmaz bence. Bence yasak olmalı yani.
Zaten 6.30'da uyanıyorum.
Ya sadece ben şey demek istiyorum. Bu ya hem uyku meselesi hem kendine bakma meselesi. Overall'da kendine doğru düzgün bakmazsan zaten aslında bu ve bunun gibi pek çok sendroma veya ruhsal sağlığını etkileyen şeye daha vulnerable oluyorsun. Yani orada kendini korumak zaten senin yükümlülüğün yani. Seni senden başka hiç kimse koruyamaz zaten bunu. O yüzden çok önemli yani kendine bak bu noktada.
Evet abi, kesinlikle katılıyorum. Bir de yani birisi için çalışan yöntem başkası için çalışmıyor. Yani mesela işte Steve Jobs 4'te uyanıyormuş. Bütün işte mesela giriyorsun bir makale görüyorsun. Diyor ki bütün başarılı şeylerin, CTO'ların işte şeyi, formülü. Yani onlar da çalıştı diye sen de çalışacak demek değil yani. Adam 4'te kalkıp onu yapıyormuş. Yok kahvaltısını yapıyormuş, sporunu yapıyormuş. Ondan sonra işte kitabını okuyormuş, e-mail'larını yapıyormuş falan. Yani onunla çalışıyor diye sen de çalışmak zorunda değil bu. Yapabiliyorsa bravo. Ama sen kendine uygun bir yöntem bulman lazım.
Bu arada...
Evet abi, adapte olmalı. Yani.
Evet.
Bir şey diyordum var.
Bana söz hakkı da olduğu gibi biraz. Buyurun. O şeyden değildi aslında. Hani başkalarında çalışıyor, öyle yapayım değil de. Yani bir şekilde işte kendimi geliştirmeme vakit ayırmam gerekiyor ve akşamları genelde işte benim Atlas diye bir çocuğum var 3 yaşında. Onu uyutmaya çalışırken ben de uyuyakalıyorum genelde, iş yorgunluğu vesaire. 9-10 gibi. 10.30 vesaire. Diyorum ben de o zaman madem bu saatte uyuyorum, sabah bari erken kalkıp o saati değerlendireyim. Ya da bir şekilde alarm falan kuruyorum. Ama işte o saatten sonra da çok böyle verimli olmuyor akşamda. Evet. O yüzden kendime bir çözümler bulmaya çalışıyorum.
Zaman yönetimi çok zor ya.
Evet.
Ya bu arada senin için söylemedim Barış ya.
Yok.
Öyle anlama yani.
Yok yok, tahmin ettim de. Yine de sık getireyim dedim.
Teşekkür ederim.
Barış'ın bir zorunluluk o, ama o CTO'larınki falan bence şey ya. Biz öyle olmayalım, CTO olmayalım diye ortaya koymuş. Yanıltmaca yani.
Komplo teorisi gibi.
Aynen.
Şey varmış, gizli CTO toplantısı, orada konuşuyorlarmış bunları. Bu sene nasıl bir şey uydursak da CTO olamasa kimse.
Geçen sene 5 diyelim, bu sene 3 diyelim.
3'te kalsın.
Yani aslında günün sonunda yani herkesin kendisine uygun bir gelişme yöntemi bulması gerekiyor değil mi? Mesela siz ne şekilde gelişiyorsunuz? Mesela diyelim ki ben mesela kitap okumayı çok seviyorum. Kitap okuduğum zaman aslında birçok şeyi düşünüp oradan bir şeyler öğrenebiliyorum. Bayağı da kitap okumak için bütün zamanımı planlıyorum mesela. Ama mesela başka insanlar kitap okumaktan ziyade bir görsel bir videoyla öğrenmeyi tercih ediyorlar. Ya da işte bazıları konferanslara gidiyorlar, bazıları eğitimlere gidiyorlar. Mesela siz yazılımcılar olarak, yani buradaki herkes yazılımcı tabii ki. Siz kendinizi nasıl geliştiriyorsunuz? Yeni şeyleri nasıl öğreniyorsunuz? Hangi yöntemi tercih ediyorsunuz?
Ne öğrendiğime göre değişiyor benim. Mesela teknik bir şey öğreneceksem yaparak öğrenirim. Kitap evet. Okuyarak mesela bir programlama vaki değil yani. Yapmam lazım. Uğraşacağım, bozacağım, edeceğim, çalışmayacak falan. Öyle öğreniyorum. Eğer mesela fact book diyorlar İngilizce'de sanırım. Yani gerçeklik kitabı mı diyeyim?
Nasıl tabii diyelim.
Öyle diyelim. Mesela daha soft konularda işte radical kitaplar okuyorum mesela. Onlar yöneticilik tarafında çok işime yarıyor. Onun ötesinde konferanslardan mesela çok fazla şey almıyorum. Orada mesela bir şey, orada genelde şey oluyorum, inspire oluyorum mesela. Başka insanların nasıl çalıştığını görüp. Sonra oradan fikir üretmeye başlıyorum. Ben de böyle çalışıyor genelde.
Ya benim de birazcık Uğur'unkine benzer. Yani yaparak, yani yeni bir yazılım dili öğreneceğim diyelim ki direkt atlıyorum. Bir proje bulmaya çalışıyorum veya bir open source projeye dahil oluyorum falan, ama onun sıkıntılarını da gördüm. Böyle çok basit şeylerde çok uzun vakit harcayabiliyorsun aslında, bir oturup basit şeylerini, dokümanlarını okusan çok daha bilinçli girebiliyorsun ona. Ama ben de görsel öğrenmeye daha yatkınım yani videolardan ve şeylerden, hani ses kayıtlarından. Kitap okuyarak benim konsantre olma sorunum var. Mesela çok uzun süre bir kitap okumaya konsantre olamıyorum.
Ben gireyim abi oraya. Ben de aynı şekilde hemen hemen böyle teknik konularda genelde video ya da işte böyle internette Medium yazıları vesaire falan onları okuyup hemen ardından böyle bir örnek proje bir şey yapmaya çalışıyorum. Yeni bir dil öğreneceksem ya da işte yeni bir framework'te bir şey kullanacaksam genelde öyle yapıyorum ama işte atıyorum daha çok böyle işte konseptsel şeyleri öğrenmek istiyorsam işte atıyorum DDD ile ilgili bir şey öğreneceksem vesaire. Onda da genelde kitaplar sanki daha iyi gibi geliyor bana en azından.
Size ek olarak ben de bir şey söylemek istiyorum. Ay, durumlarımız hemen hemen aynı. Ben bir de birisi bana bir şey anlatınca çok iyi öğreniyorum. O yüzden bazen bir yerde takılırsam gidip soruyorum çalışma arkadaşıma ya da ne öğrenmeye çalışıyorsam ilgili kişiye. Dinlerken bayağı kafama yatıyor her şey.
Peki şey, bu öğrenme meselesinin poster sendromuyla bağlantısını nasıl yapabiliriz? Yani bir şey öğrenmediğimiz için mi yeni kendimizi böyle hissediyoruz biz? Ve çok fazla şey çıktığı için mi yani?
Yazılımcı meslek hastalığı olmasının sebebi sanırım senin de dediğin gibi biz sürekli kendimizi geliştirmek zorundayız ve bir şey öğrenemezsek, yeni şeyleri, yeni teknolojileri öğrenemezsek bir süre sonra işimizden olabiliriz. Bu kaygı aynı zamanda onu da getiriyor herhalde. Öğrenmenin yavaşlaması ve zorlaşması yaşla birlikte ya da ne bileyim bir takım dışsal etkilerle birlikte sendromu da yanında getiriyor gibi düşünüyorum ben.
Ya da şu olabilir mi acaba? Yani öğrenecek çok şey var ya, mesela okuldan mezun olduğumuz bilgilerle devam edemiyoruz ama bazı mesleklerde mesela okuldan mezun olduğu bilgilerden sonra işte üzerine birkaç bir şey koyduktan sonra geri kalan hayatını onunla devam ettirebiliyor ama yazılımda öyle değil. Her sene yeni bir şey çıkıyor ve hepsini öğrenmen gerekiyor. Bu da acaba şeye mi sürüklüyor bizi? Ya ben okul okudum ama okumasam da zaten ben bunu öğrenebiliyorum. Yani herhangi birisi de bu videoları, bu kitapları okuyup aslında öğrenebilir. Ben şans eseri buradayım.
O kadar da özel bir şey değil yani.
Evet. Biraz küçümsüyor muyuz acaba yaptığımız şeyi? Hafife alıp belki hani ben yapıyorsam zaten herkes yapabiliyordur bunu gibi mi düşünüyoruz? O yüzden mi acaba?
Bir çalışma arkadaşım bana şey demişti. Sanırım SPF kayıtlarıyla ilgili konuşuyorduk falan. O da şey demişti, keşke bunları okulda öğretselerdi demişti mesela. Ama ben böyle bir konseptin okulda öğretilebileceğini zannetmiyorum. Yani piyasada çok daha fazla şey öğreniyorsun. Bence o yüzden tecrübe ve böyle iyi bir takımda çalışmak çok kıymetli yani. Sen, yani iyi bir takımda çalışmak da seni bu sarabilir mesela. Farkındaysan bunu.
Abi ben de şöyle bir şey oldu. Mesela ilk yazılıma başladığım dönemlerde veya ilk başlarındayken işte mesela Mertlerle falan aynı firmada çalışırken hep böyle bir daha rockstar havam vardı. Şey, ulan her şeyi ben bilirim, her şeyi ben yapabilirim. İşte kullandığım dil çok iyi aslında falan, başka bir şeye ihtiyaç yok ki falan. Hani zaman geçtikçe ve çok iyi insanlarla çalışınca bu mesela benim şeyim biraz kırıldı, egom kırıldı. Onun tabii çok yararını da gördüm. Ama mesela imposter sendroma da yol açıyor olabilir mi diye düşünüyorum.
Ya aslında bu biraz tecrübe kazanmak demek değil mi? Yani mesela şimdi şeyi görüyorum, yeni yazılıma başlayanlarda her şeyi yapabileceklerini düşünüyorlar. Çünkü aslında bilgileri çok, yani tecrübeleri kısıtlı olduğu için diyelim ki bir şeye, bir proje yapılacağı zaman her şeyi kendileri yapmaya çalışıyorlar ve kendileri daha iyisini yapabileceğini düşünüyorlar ama o projeyi yapan kişinin ya o ürünü geliştiren kişinin nelerden geçtiğini bilmediği için ve onları hiç tecrübe etmediği için ona çok kolay geliyor. Ama halbuki onun göz ardı ettiği ve öğrenmesi gereken birçok şey var paralelde, ne derler. Yani kullanım senaryosu var. Bütün kullanım senaryolarını da bir şekilde kapsaması gerekiyor yaptığın çözümün. Mesela şey gibi bu, yani Instagram. Herkes Instagram'ı yazabilir değil mi? Ama Instagram'ın ölçeğinde Instagram'ı yazmak için bayağı evet, bir çalışma yapman gerekiyor. İşin şey tarafı bu. İlginç tarafı bu. Bu biraz tecrübe kazanmakla ilgili. Aslında biraz daha öğrenmeye dönecek olursak, yani aslında bizim Fatma'nın da söylediği gibi bizim gerçekten sürekli öğrenmemiz gerekiyor. Ve burada da farkında olmadan bazen biz sanırım şeye girebiliyoruz. Başka insanlarla kendimizi çok fazla kıyaslarsak eğer bir yarış içerisine girebiliyoruz gibi geliyor bana. Özellikle bunu Türkiye'de çok fazla görüyorum. Çünkü Türkiye'de aslında ki şeydeki eğitim sistemi de sürekli bir yarışa insanları zorluyor. Yani işte kimin bilmem nenin kızı işte Boğaziçi'ne girmiş, bilmem kimin oğlu işte Bilkent bilgisayar mühendisliğinde okuyor falan gibi böyle bir takım şeyler de pompalar da bizi biraz şey yapıyor sanki. Böyle bir birbirimizle yarıştırmaya meyilli bir hale getiriyor gibi. Ve bu da bizim şeyimiz oluyor. Bir anlamda kendi başarı kıstasımız olmaya başlıyor ve kendimizi başarısız hissetmeye başlıyoruz.
Orada bir şey söyleyebilirim ben. Gerçekten bu kendini başka kıyasla kültürü bayağı etkili. Amerika'da da mesela çok yüksek, çok böyle yarışçı bir, rekabetçi bir durum var yani iş hayatında. Burası mesela öyle değil. Çok daha yumuşak bir kültürü var mesela İsveç'in. O açılardan hani çok daha kolay oluyor mesela hayat. O çalıştığın yerin sosyal kumaşıyla da alakalı sanki biraz.
Evet.
Peki abi yani diyelim böyle bir durum biz. Konuşuyoruz bir saattir ama ne yapabiliriz ki kendimize? Veya nasıl bir aksiyon alabiliriz daha sağlıklı bir hale gelmek için?
Deniz başından beri söylüyor şey kendini daha iyi tanımakla ilgili birinci olarak bence. Bir de dinlediğim bu konuyla ilgili bir TED konuşması dinledim. Orada şöyle bir şey dedim ve bana çok mantıklı geldi. Sonuçta adı üstünde sahtekar sendromu ya bu. Herkesi kandırdığımızı düşünüyoruz. Aslında çevremizdeki insanlar aptal değil ve aslında kimseyi kandıramıyorum, kandıramam. İstesem de kandıramayacağım bu insanları gibi kendinize telkinde bulunursanız bunu aşmak daha kolay olur gibi bir şey söylemişti. Bana çok mantıklı geldi. Gerçekten istesem de ben o kadar iyi insan, etrafımdaki iyi yazılımcı, iyi gördüğüm insanları kandırabileceğimi zannetmiyorum. O bana iyi hissettiriyor yani ne zaman bu his gelse.
Oğlum lan çok sağlıksızmış zaten. Yani düşünsene şey düşünüyorsun, ben etrafımdaki insanları kandırabiliyorum gibi bir cüretim var yani içinde. Sağlıksızmış bayağı aslında.
Zaten zihinsel bir problem. Ya zaten yani sağlığını bozan bir şey abi gerçek anlamda. Ama sanırım dedi yani bir o var bence Fatma'nın söylediği, bir de objektif olabilmek lazım ki bu çok zor bir şey bence kendine karşı objektif olmak. Bu yüzden bir önceki bölümde de konuştuk, eğer onu dinlemediyseniz bir önceki bölümde konuştuğumuz şeye bakabilirsiniz. Orada geri bildirim vermek ve geri bildirim almak üzerine biraz konuşmuştuk. Belki de bu gerçekten çok önemli. Yani yöneticinin sana geri bildirim vermesi veya takım arkadaşlarından geri bildirimi aktif olarak istemen. Şimdi iki durum var. Birisi sana yaptığın bir şey karşılığında gelip bir geri bildirim verebilir ki bu genelde zordur. Bir taraftan da sen gidip insanlardan geri bildirim isteyebilirsin. Mesela nasılım diye soramazsın ama ben bu projede böyle böyle yaptım. Sence nasıl olmuş? Sen ne düşünüyorsun? Nasıl daha iyisini yapabilirdim sence diye sorular sormak bence bir başlangıç olabilir. Yani o biraz zordur belki de. Hani ilk etapta o egonu birazcık daha şey yapman gerekiyor. Kenarlarından yontman gerekiyor. Ama gerçekten çok büyük bir adım olabilir objektif olmak açısından.
Kendini tanımak için aslında başkalarının fikirlerinden değerlendirebilirsin.
Aslında başkaları sana senin nasıl göründüğün hakkında bilgi verebilir. Kendini tanımak için yine kendine ihtiyacın var ama burada şeyden bahsediyoruz ya, mesela yazılımcı olarak başarılı mısın değil misin? Başkaları seni nasıl görüyor ve hangi yönlerin başarılı olduğunu düşünüyorlar? Ve sen oradan aldığın geri bildirimle kendi içine dönüp şeyin Uğur'un yaptığı gibi şey yapabilirsin yani. Kendini bir analiz edebilirsin. Mesela ben bunun başarılı olduğunu düşünüyordum ama demek ki bundan rahatsız olmuşlar. Ya da ben bunun çok başarısız bir, çok şansa bulduğumu düşünüyordum ama gerçekten demek ki belki de öyle bulmadım. En azından öyle bir şeyi aklına sokmuş olur.
Bir şey anlatmak istiyorum. Bir arkadaşımla konuşuyorum. Böyle dedim ki yani ben algoritma konusunda çok iyi değilim. Çok iyi çözümler bulamıyorum. Matematiğim çok iyi değil. Ama bir şekilde bir şeyleri çalıştırabilecek hale getirebiliyorum. Ve bundan şikayetçiyim yani. Mesela çok işte state of art algoritmalar çıkarmıyorum. Ama problemi falan anlayıp bir şekilde çözebiliyorum. Adam da bana dedi ki valla ben de öyleyim. Sanırım buna para veriyorlar dedi. Bunun için seni çalıştırıyorlar dedi. Bu önemli.
Çok iyiymiş ya.
Ve orada böyle bir aydınlandım yani. O dedim lan o kadar da hani kötü değilim demek ki yani dedi. Hani hepimizin başına geliyor anladığım kadarıyla. Biraz bu insanlar. O benim mesela geri bildirim alma yöntemim.
bence bunu söyleyebiliyor olman şey açısından da sağlıklı işte. Bir önceki bölümde konuşmamız feedback aslında bence bu dürüstlükle karşındakine bir şey anlatırsan karşındakinin de sana olan güveni artıyor bence.
Evet, kesinlikle öyle. Yani doğru. Dürüst bir ilişki kuruyorsun, samimi.
Mesela ekibimde bir arkadaş var. O mesela her birebir toplantımızda bana düzenli şey diyor mesela. Şununla ilgili bana geri bildirimin var mı? Var mı? Mesela beni zorluyor olmak için. Ben eğer o anda bile bir şey düşünmediysem bir sonraki toplantıya onunla ilgili düşünüp mantıklı, akılcı bir geri bildirim veriyorum mesela ona. Ve çok sağlıklı bir şey bence bu.
Kesinlikle abi, katılıyorum. Başka mesela aklınıza gelen başka şey var mı? Siz nasıl baş ediyorsunuz?
Abi eksik noktamı görüp orayı geliştirmeye çalışıyorum. Yani kendime hedefler koyuyorum. Senin kadar sistematik yapamıyorum bunu belki ama gene burada imposter sendromu.
Niye ben girdim ya? Niye benden bahsediyorsun?
Yani hedef koyuyorum ve yapıyorum. Bu sene iki tane daha yeni yazılım dili öğreneceğim ve bununla ilgili bir uygulama geliştireceğim mesela. Benim için bir şey. Beni kendimi iyi hissettiriyor yani. Ben
İleriye dönük plan yapıyorsun ya. Pardon Fatma.
Yok yok. Evet. Yani Deniz'in söylediğine çok katılıyorum ben de. Çünkü insanın önce kendisini bu histen çıkabilmesi için önce kendisini kendisine kanıtlaması gerekiyor herhalde. Kendimize dair beklentilerimiz o kadar yüksek ki dışarıdaki beklentileri karşılamamıza rağmen kendimizin beklentisi giderilmediği için böyle sağlıksız durumlara düşebiliyoruz. Onun da en iyi çözümü öğrenmek istediğin şeyi öğrenmek, yapmak istediğin şeyi yapmak olsa gerek.
Şey çok güzel bir laf oldu bence. Kendini kendine kanıtlamak.
Ödemdeyiz.
Valla ben çok güzel yapmış.
Bir soru sorarak ufaktan toparlayalım mı acaba? Ama başka hani bir şey yoksa.
Evet.
Bir şeyi anlamaya çalışıyorum. Bir yazılımcının başarılı olduğunu nasıl tanımlarız? Başarılı yazılımcı ne yani?
Yeni bölümde arkadaşlar görüşmek üzere diye.
Hakikaten ya zor soru yani.
Direkt bu soru geliyor aklıma yani.
Her şeyse olay, we are doing business'a, iş yapıyoruzsa, o zaman product çıkarmaktır. Ürünü ortaya çıkarıp, ürünü işler hale getirmektir herhalde. Ama software yapıyoruzsa durum, o zaman bütün software'i, yani bütün yazılımı süreçleriyle A'dan Z'ye bitirmektir herhalde. Nereden baktığımıza göre değişir.
Bu soruyu sormamın sebebi şuydu aslında. Bu tanıma göre sizin o başarıdan alacağınız geri bildirim aslında sizin bu sendromu oradan hem bireysel tatmin alıyorsun. İşte mesela bütün yazılım döngüsünü doğru yaptığın zaman veya kod çok güzel olduğu zaman bakıyorsun ve of be çok güzel gözüküyor ya ne kadar güzel çalışıyor mesela. Ya da ürün çıkıyor işte şirkete $1 milyon para giriyor mesela. Abi ne biçim insanların hayatına işte katkıda bulundum diyor. Yani buradan ben bunu anlıyorum en azından.
Evet, ben öyle bir şey demek istedim bu arada. Mesela ben şu anda Armut'taki hedeflerimden bir tanesi E2E testlerini yazmaktı geçen sene. Mesela testleri her çalıştırdığımda çok büyük haz duyuyorum. Böyle tıp tıp tıp form doluyor. Pıt pıt pıt otomatik her şey çok güzel. Ya da ama mesela freelance bir iş yapacaksam da o işi ne kadar hızlı canlıya çıktım ve elimden çıktık konusu beni tatmin ediyor mesela.
Parayı ne kadar çabuk aldım gibi mi?
Aynen öyle. Çünkü sana freelance iş yaptıran adamın da her şeye çok acil ihtiyacı var. Hiçbir yazılım kalitesiyle falan ilgilendiği yok.
Tabii. Doğru.
Ya biraz da işte o işten aldığın tatlı şey de çok önemli. Hangi sektörde çalıştığın da çok önemli. Ben gidip petrol endüstrisinde çalışsam muhtemelen bu kadar hayat. Kendimi iyi bir amaca hizmet ediyormuş gibi görmem diye tahmin. Ki yeşil enerji sektöründe çalışıyorum. Tam zıttında.
Şey gibi mi? Yeşil sermaye gibi değil değil mi? Yeşil enerji.
Yok acı değil. Yenilenebilir falan.
Öyle. Abi şey çok acayip ya. Hakikaten bizim sektörle yazılım sektörüyle moda sektörü arasında çok büyük benzerlikler olduğunu düşünüyorum. Yani biraz o bize bavulmanın modası geçti. Yenisini kullanmamız lazım. En yenisi, en iyi teknolojiyi Go kullanalım, Rust kullanalım falan. Bu birazcık insanı şey yapabilir ya.
Mankenin yaşı geçti gibi mi?
Yok o anlamda değil de yani mesela atıyorum geçen senenin modası işte ne bileyim pileli etekken bu sene başka bir şey oluyor ya bir anda bütün kreasyon değişiyor. Gardrobunu değiştirmen gerekiyor modayla ilgilenenler için falan. Artık o demode oluyor falan. Bizde de var o yani. Hala bunu mu kullanıyorsunuz? Öf falan.
Siz hala Scrum mı yapıyorsunuz?
Oysa ki bence jQuery çok iyiydi deyip konuyu wow. Tam...
Senin için orada kaldı değil mi? Yani frontend.
jQuery'den sonra.
Abi ben çok seviyordum ya. Haksızlık edildi yani.
Şey, web forms da güzel.
Abi işini çözüyorsa deyip buradayacak onun için.
Pragmatik yazılımcı o zaman. Bir sonraki bölümlerden bir tanesinde pragmatik yazılımcı konuşalım. Yani, ne yapalım?
Toparlayalım.
Evet. Ya toparlayalım ama ben çok farklı bir araya gireyim. Ya biraz şey düşündüm ben. Imposter sindromla burnout olmanın arasında bir ilişki var mı gibi.
Kesin
yani
var.
Yani imposter sindroma yakalandıysam yani daha çok çabalamak zorunda hissediyorum kendimi. Daha çok çabalıyorum. Geceler boyu çabalıyorum. Bir noktada tükeniyorum ve burnout oluyorum. Çok korkula gidiyormuş gibi geldi bana.
Bence çok mantıklı söylediğin.
Bence de yani. Hiç öyle düşünmemiştim. Çok doğru Fırat.
Mantıksız yani, değil abi.
Ya, sebep sonuç ilişkisi var.
Ya demek ki imposter sindrom geliyorsa ve hayatınızı etkilemeye başlamışsa destek almak ayıp değil arkadaşlar. Yani hangi devirdeyiz artık lütfen. Bir psikiyatrist olur, bir psikolog olur. Biriyle görüşürseniz büyük ihtimal çözüm üretebiliyor olacaksınız.
Evet, birçok yöntem var. Cognitive Behavioral Therapy denen bir yöntem var mesela. Bilişsel davranışçı tedavi. Bu özellikle bu tarz sorunları olan insanlar için gerçekten çok yardımcı. Ve bu arada bir ruhsal bir hastalığı olan ya da ruhsal bir takım problemleri olan ya da ruh sağlığı bozuk olan insanların yaşadıkları çok normal. Birçok insanın başına geliyor. Ve işte ben hani mesela özellikle erkeklerde bu çok fazla oluyor. Çünkü görülen şeylere göre, anketlere göre özellikle Avrupa'da kadınlar daha bu konularda açık ve konuşabilirken erkekler bu konuda konuşmamayı tercih ettikleri için intihar oranları vesaire de çok yüksek. Dolayısıyla bu tarz problemler yaşıyorsanız bununla ilgili konuşmak istiyorsanız kesinlikle bir psikoloğa ya da bir profesyonel bir yardım almak ayıp değil, çok normal. Ve bu tarz sıkıntılar yaşayan arkadaşların kesinlikle hızlı bir şekilde destek almaları onlar için çok iyi olur. Aileleri ve çevreleri için de çok iyi olur.
Deyip
karanlık bir şekilde bitirelim.
Çok fena.
Öyle yani. Çünkü
öyle
zihin
ama gerçekten.
Öyle ruh sağlığıyla ruhsal hastalıklar farklı şeyler. Yani ruhsal hastalığı olan birisi ruh sağlığını korumaya devam edebilir. Yani bunların hepsi çözülebilir şeyler. Sadece bazen desteğe ihtiyacımız oluyor insanlar olarak.
Abi evet, bunu da bence bir hani diş doktoruna gitmek gibi düşünmek gerekiyor. Bu bir sağlık problemi ve bence arada bir kendini kontrol ettirmek gerekiyor o konuda.
Evet.
Önemli olan sağlık değil.
Önemli olan sağlığın
bakımı.
Aynen.
Bir sorun var mı bakalım.
Bir de hepimizde var dedik ya, bence o kadar karamsar bir bölüm olmadı. Herkes de varmış işte, rahat olun. Rahat edin.
Aynen öyle. O zaman teşekkür ederiz arkadaşlar bize katlandığınız için. Nereden baksanız 40 dakika 50 dakikadır bizi dinliyorsunuz. Slack kanalımıza gelebilirsiniz. Twitter'dan takip edebilirsiniz. Spotify'dan bizi takip edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza şöyle Code Fiction diye bir şey buldum. Çok güzelmiş. Çok güzel konular konuşuyorlar. Çok da bilgileri yok ama arada sallıyorlar ama yine de güzeller derseniz biz çok seviniyoruz böyle. Her gelen follower'da dans ediyoruz. Eğleniyoruz. Birbirimizi arıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Böyle şeyler bizi çok mutlu ediyor ve motive ediyor. Lütfen arkadaşlarınızla paylaşın.
Hatta diyorsanız ki bu çocukların olanaklarını biraz arttıralım. Patreon'umuz var. Oradan da destek olabilirsiniz.
Evet. Umarım bu yayınlandığı sıra sticker gönderiyor olacağız Patreon destekçilerimize.
Evet, evet, evet.
Söz vermeyelim ama.
Yollayacağız. Ya da bir adres veririz. Hadi gelin alın stickerlarınızı falan.
Bizi destekleyin. Bizi destekleyin. Imposter sendroma girmeyelim diye.
Aslında çok güzel bir şey söyledin. Bize geri bildirimde bulunun arkadaşlar. Çok seviyoruz böyle şeyleri duymayı. Özellikle olumsuz şeyler duymak bizi çok mutlu ediyor.
Olumlu da mutlu ediyor. Hani şey yapmayın.
Ya olumlu da mutlu ediyor ama olumsuz şeyler daha mutlu ediyor. Kendimizi geliştirebileceğimizi farkına varıyoruz.
O zaman hoşçakalın diyelim mi?
Diyelim.
O zaman hoşçakalın.
Haydi hoşçakalın. Gelecek hafta görüşürüz.
İyi bakın kendinize. Dikkat edin.
Hoşçakalın.